Muhterem Sami'nin Erkam Radyo frekanslarından hepinize merhaba. Bugün de yine Lütfü abimizle birlikte irticalen, hasaten, istitraten, harbiden ve diğer buna benzer Osmanlı Türkçesi kelimelerle karşınızdayız. İnşallah 40 dakika boyunca birlikte olacağız. Arada bir molamız olacak. Bazen kaçırabiliyoruz molayı çünkü muhabbet biraz daha sarıyor. Her zamanki gibi tabii. Hani biraz daha derken hani her zaman sarıyor muhabbetler. Abi ben isterseniz hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk. Kekelemeden. Sen sürekli böyle bir şey yapıyorsun. Ne diyorlar ona? Kelimeleri böyle taklattırmaya çalışıyorsun.
Olmuyor ama. Olduğu kadar.
Oluyor. Olduğu kadarıyla da tabii sonrasında hep böyle yanilerle böyle yandan destek.
Eyvallah.
Taklatarken tutmak gerekiyor yani bir sağda.
O yüzden beraber olduğumuz için ben çok içim rahat o konuda. Şimdi abi geçen gün memlekete gittik. Memlekete giderken arabayla gittik. Ben bu aralar biraz arabayla çok iştigal etmeye başladım. Meşgul olmaya başladım. Eski model bir araba aldık. Şimdi 200 ile giderken arabayla o 200 işte, yani 4 şerit otobanda sağ olsun devletimiz yapmış 4 şerit otoban. Arabada tabii gidebilecek bir araba. Ondan sonra dedim ki işte acıkmaya başlıyoruz. Daha yeni yemek yedik. Acıkmaya başlıyoruz. Dedim ki acaba niye acıkıyoruz? Psikolojik bir şey mi? Yoksa sürekli yol kenarlarında gördüğümüz İşte bu işte köftecilerdir, şunlardır, bunlardır dinlenme tesislerinden mi kaynaklanıyor diye. Sonra dedim ki aslında biz
normalde iki önde gideceğin yeri yarım önde gittiğin için belki vücut yani saatin acaba o yüzden acıkıyor olabilir mi?
Şimdi şöyle abi yolda giderken de hanımla da konuşuyorum. Diyorum ki biz şu an aslında belki de yapmamamız gereken bir şey yapıyoruz. Yani makine tamam Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Biz de işte insanoğlu olarak geliştirmişiz bunları. Biraz daha tırnak içerisinde veya istitraten ilerlemişiz ve bugünlere gelmişiz. Arabalar 300 basıyor. Bir Adanalı bir abimiz vardı. Arabasında bir cihaz var. Dedim abi bu ne? Radar algılayıcı dedi. Dedim abi ne gerek var derken şöyle bir kadrana baktım. Kadran 320 yazıyor.
Of.
Zaten diyor ki Adanalı bir abimizdi. Allah selamet versin. Kardeş diyor ben 220 ile gidersem uykum geliyor diyor. Ben 260'tan aşağı basamam diyor. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Ben burada diyorum ki biraz daha frene basıp veya pause tuşuna basıp durdurma tuşuna basıp diyorum ki. Şimdi şey de diyorlar. Bu arabalarda giderken inince böyle bir elektrik çarpıyor ya. Bir akım oluşuyormuş doğal olarak. Bir de biz aslında yapmamamız gereken bir şey yapıyoruz gibi geliyor. Aslında sözünüzü şu abi hani
yavaşlayalım.
Önceki programlarda bahsetmiştik ya. Hani aslında la teşbih, haşa minel huzur. Allah-u Teala fırlatmış her şeyi. Dünya da dönüyor ama bir yandan da giderken dönüyor. İşte güneşle beraber dönüyor veya bütün her şey, kainat dönüyor. Biz de onun içerisinde ufacık bir parçayız. O benek dediğimiz diğer önceki programlarda. Aslında ne kadar hızlı gidersek giderim zaten bir beneğin içerisindeyiz. Ve bir yerden sonra da bu kadar hızlı gitmek, atıyorum zamanı ileri almak gibi geliyor bana. Hani 100 ile gideceğim yere 200 ile gidiyorum. Ama yine yolda durunca işte namaz molası, ihtiyaç molası, yemek molası derken yine aslında aynı zamanda gelmiş oluyoruz. Ama işte o hız insanın böyle bir... Şimdi 200 kilometre hızlı gidenler de kardeşlerimiz sonuçta. Onlarla beraber gidiyoruz. Bir de biz 100 kilometre hızlı giderken onlar yanımızdan 200'le geçince böyle bir şey oluyor. Bir de bu aralar arabacılığa da biraz merak sardım. Arabacılık diye bir kavram varmış abi. Bu eskiden vardı ya bu minibüsçülerden biraz daha gördüğümüz. Şimdi arkadaşlar Şahinler olsun, işte Peugeot'lar olsun, o arabalar olsun, etiket dediğimiz, kupon dediğimiz arabalarla. Adam mesela şunu söylüyor. Evleneceğimi bir Mercedes daha alırım diyor mesela. Şimdi baktığımız zaman tabii gülümsüyoruz, gülüyoruz. Bir de bunlar hani Gaziantep gibi kadim bir şehrimiz, Gazi lakabı olan, Gazi unvanı olan bir şehrimizin insanları. Bakıyorum tabii kınamak istemiyorum çünkü benim de başıma gelebilir. Kınadığını başına gelmeden işte vefat etmezsin diye böyle biliyoruz büyüklerimizden. Ama bu insanın bu arabayla ilişkisi, ne bileyim işte yolda giderken bu hızlı gitme isteği, bir de hani zaman makinesi diye düşünüyoruz ya, şimdi hakikaten 200'de gidiyor arabalar, 300'de de gidiyor. Zamanı biz aslında ileri almıyor muyuz? Şimdi bahsetmiştik önceki programlarda Hüdayi Hazretleri Üsküdar'dan buraya acaba neyle geliyordu? Çilehane'ye neyle geliyordu mesela? O da işte 200'de mi geliyordu veya haddini aşarak mı geliyordu buraya? Veya işte 200'de gitmek haddi aşmak mıdır? Çünkü bu izlediğimiz çarpışma testleri 65 kilometre hızla yapılıyor. Biz 200'le giderken bir yere çarptığımız zaman bizden geriye hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Hız konusu açılmışken, hazır konuyu açmışken.
Öyle hızlı girmişken tabii sen kendin de ortada kal bu arada tabii de.
Evet abi.
Yani kendini
şimdi
de parçalama.
Şimdi uçakla da giderken mesela işte 300, 400, 500 kilometrelerle gidiyor işte uçak. Aslında diyorum ki bu kadar hızlı gitmek iyi mi? Yani bizim kimyamızı da bozmuyor mu diye düşünmüyor değilim aslında. Çünkü inince böyle insan bir şey oluyor. İndim mesela 200'de gittim. Babam da arabadaydı, amcam da arabadaydı. Şimdi onlar umreye gidecekleri için ben dedim ki hani Allah-u Teala da yanınızda olur. Hani çünkü ben bir an evvel menzile ulaşalım. Onlar da işte dinlensinler. İşte ertesi günlerde de yolculuğa çıkacaklar zaten diye. Biraz daha yol kısa sürsün diye düşündüm. Bir indim abi arabadan. Elim ayağım böyle titriyor. Halbuki çok rahatım. Yani hissetmiyoruz hızlı. Ses gelmiyor, bir şey gelmiyor. Ondan sonra bana bu haddi aşmak gibi geliyor hız meselesi.
Yani iki tane gitmek meselesi. Büyüğün umreye gidiyorlar diye sen arabada 200'e basma cüretini Allah-u Teala zaten yanımızda diye mi buldun yani?
Yani abi...
Şimdi orada şunu söyleyeyim Sami'cim. Cenab-ı Hak hep bizimle beraber elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Bunu duyabilen, hissedebilen, işitebilene ne mutlu. Bunu böyle bir murakabe hissi olarak sürekli hayatında böyle yaşayabilen gerçekten dünyanın en bahtlı insanı. O sadece bizimle beraber olmasının bu bir sadece anlamlardan bir tanesi. Bir de size diyor şah damarınızdan da daha yakın. Yani hissiyat olarak da hani bir insanın en böyle hani attığını hissettiği o şah damarı. Hani tam alnının ortasından geçen böyle kalbi belki en çok besleyen o damarın. Yani sen dediğin şeyin. Ondan da daha yakın sana bir varlık Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi buradan bakınca bir hız yapmak veya bir yerlere gitmek gelmek neyi aslında değiştiriyor sorusu. İnsanın bu hızla kendinden kaçması ya da ne diyelim böyle bir işte ruhunun o bulunduğu yerin veya halinin değişmesi çok mümkün değil. Bu Azim Mahmud Hüdayi Hazretleri'den bahsettin yani Üsküdar'dan Çilehane nasıl geliyordu diye sordun.
6 numaraya binmiyordu belli ki yani.
Muhtemelen evet. Ama ben neyle gelirse gelsin atla mı geliyordu, ona bir mümasil bir arabası mı vardı veya bir at arabası mı vardı veya bu tür bir başka vasıtası mı vardı bilmiyorum ama şunu biliyorum ki kendinde olarak geliyordu.
Eyvallah.
Yani Hüdayi Hazretleri kendisindeydi. Ve onun en büyük özelliği de zaten hani nefsini bilen, dolayısıyla Rabbi ile beraber olan, şah damarından daha yakın bir varlıkla sürekli bir murakabe hissi içerisindeydi. Bizim hız yaparak veya bu tür efendim işte uçak vasıta ile oluşturduğumuz bu ulaşım devrimi tırnak içerisinde aslında bize bir ilave zaman katmıyor.
Evet, tam bunu diyecek.
Yani bizim kendi oluşumuzla ilgili o ontolojik bir artısı yok onun. Fırsat sağladığı noktada bizi efendim belki hani işte 3 saatte gidiyorsun hacca umreye. Normalde 3 günde ama
hatta
günde,
aylar sürüyormuş eskiden otobüslerle işte.
3 günde bir aşkla, samimiyetle böyle bir işte Konya'yı ziyaret ediyor, oradan Antakya'ya geçiyor, oradan Urfa'ya geçiyor diyelim böyle hani oradan Şam'a geçiyor. Çok böyle farklı mekanları, kabileleri ziyaret ederek gidiyor. Bu mu makbuldü yoksa 3 saatte uçup böyle hemen hızlı.
Çünkü yolculuğun kendisi de menzile dahil zaten.
Tabii yani şimdi şunu diyeceğim. Aslında güzel bir noktaya da temas ettin Sami'cim. Her şey dönüyor ya, her şey hareket halinde. Bizim hayat olarak belki yapmamız gereken bu dönüşe ayak uydurmak. Bunun ötesine geçmek ya da gerisinde kalmak değil. Tam o dengeyi bulabilmek. O denge de nasıl bir hız saatidir onu bilmiyorum ama ben buna kalp ayarı diyorum. Hmm. Kalp ritmi yani. Konuşurken de mesela insan şimdi çok hızlı hızlı konuşabilir. Çok böyle yavaş yavaş da konuşabilir. Ama bir de kalbin ritmi var. Kalbin tam da işte Cenab-ı Hak'la beraber olduğu hissiyatı içerisinde. Böyle bir hani selim kalp olarak denge halinde olduğu vakitte kendisinden çıkan nefes bile bir kıvamda çıkıyor ve alınıyor veriliyor. Ses de hakeza öyle ve o sesin, o kıvamı, yani kalbin sesi karşısındakine de öyle bir tınlıyor ki bu diyorsun kalpten çıkmış, vardığı yerde kalp olacaktır. İnsan bu kalbin tınısını ve dengesini, ritmini, ayarını koruyabildiği ölçüde ben hem kainatın ritmini ayak uydurabilir diye düşünüyorum, hem de kendisinden kaçmasını da gerektirecek bir iş yapmaz diye düşünüyorum.
Yani şimdi 200'de gidiyorsun da ne oluyor 200'de gittiğinde, yani vardığın yerde ne olacak? Yani 200'de gitsen ne, 100'de gitsen ne? İşte dediğiniz gibi umreye giderken işte 3 günde gitsen işte o şey olmadan, içindeki o samimiyet olmadan, o gerçekten gitmen gerektiği gibi gitmedikten sonra istersen ışınlanmayı bul da git yani.
Yani 3 saatte gidene de bir şey dememek lazım. Kendinde gidiyorsa gitsin, sıkıntı yok. O güzel bir imkandır. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ben. Bu tür hız yapan, işte ben hızsız yapamam, işte ben muhakkak basmam lazım diyenlerin aslında o adrenalin seviyesini niye arttırmak istediklerine dair bir soruyu kendilerine sormaları lazım. Bende ne eksik ki ben böyle bir denge arayışı içerisindeyim? Yani adrenalinin yüksek olduğu bir denge arayışı niye yani?
Abi şimdi burada dedik ya, şimdi ben de biraz burada konu mankeni gibi oluyorum veya kendimi biraz daha böyle hani feda ediyor gibi gözüküyorum. Ama ben biraz daha toplumun genelini yansıtmaya çalışıyorum. Şimdi bu arkadaşlar gerçek. Benim arkadaşlarım da var böyle gerçekten 600 beygir, 700 beygir. Sadece ben seni geçtim diyebilmek için akşamları yarış yapan, hiç tabii tasvip etmiyorum bunları. Yani hızlı gitmeyi de tasvip etmiyorum. Sadece ben deneyimlemek için bir bakayım dedim, hani nasıl oluyormuş. Çünkü herkes gidiyor 200-300 dedi falan. Abi diyorum
böyle
ki,
yarış mı yapıyorlar bir yerde?
Yarış yapıyorlar abi bu Kuzey Otobanı'nda. Zaten Facebook grupları da var. Her şey aslında açık. Yani ben polis olsam derim ki tamam, yaz bu arkadaşların isimlerini. İsimleri de var. Çıkıyorlar oraya. Ben işte çok amiyane tabir olsun söylemek istemiyorum bu Erkan Radyo'da. İşte ben onu geçtim, ben bunu yendim. Peki abi diyorum, bir kupası var mı bunun? Yok. Bir ligi var mı? Yok. Bir bahis var mı
orada? Tamamen
ortada?
O his
yok.
İçin yarışıyorlar aslında, evet, değil mi? O hissi, o sözü söyleyebilmek için.
Abi ya, farlarını mı sökmüyorlar, koltuklarını mı sökmüyorlar, kapıyı söküyorlarmış ki yani daha az ağırlık olsun, daha hızlı gidebilirim için. Şimdi buradaki şey de mesele şu. Hani az
bir önceki iddia program var sonuçta, evet, bir iddia var.
Ben senden üstünüm, nefis evet. Aslında yine ortadaki şey. Hani önceki programlarda da söylemiştik ya.
Ama çok ilginç bir şey var Samicim. Oyun ve eğlence diyor dünya hayatı içinde. Dünya hayatı oyun ve eğlence. Bunlar da aslında oyun içinde oyun. Şimdi bunun benzeri diyelim bilgisayar oyunlarında. Adam gece boyu, saatler boyu değil mi? Günlerce böyle belki yerinden kalkmadan o oyunu oynuyor. Dünyanın hem de dört bir tarafından insanlarla. Senin de böyle bir oyunlar oynadığın zamanlar olmuştur.
Abi ben bilgisayarla 5 yaşında falan tanıştım herhalde. Evet. 94 senesinde. 95, 96, 97, 90 diye gidiyor. Artık oynamıyorum. Hatta çocuklar diyor ki Nesimi ile Arif. Bu arada önceki programlarda bir Arif geldi, bir Nesimi geldi. Bu programa da hanımı çağırayım diye düşündüm ama sonra vakti yok zaten, bir de uygun olmaz diye. Şimdi çocuklar diyor ki baba sen niye oyun oynamıyorsun? Şimdi ben aslında oyun oynadım. Sıkıldım, bıktım. Hatta işte liseden sonra bu grafik işlerine girerken beni bayağı serbest bıraktılar. Ben sabah akşam oyun oynadım ve bıktım bir yerden sonra. Ama dediğiniz gibi bu oyunda atıyorum işte silahlı oyunlar var. Ben senden daha fazla kişiye işte zarar verdim diye orada bir liste var. Birinci oldum. Ben mesela Ramazan günlerinden iftar saatinde dahi oyun oynayan birisiydim zamanında ama hamdolsun bıraktık o işleri.
Burada bir oyun eğlence var. Önemli bir şey o. Dünya hayatının da tabiatını aslında anlatan bir iki kelime. Oyun ve eğlence. Şimdi oyun ve eğlencedeki maksat nedir?
Var oyun olmak mı abi? Yani farklı bir dünya içerisinde olmak.
Bir iddia var. Oyundan evet. Maksat ütmek derler bizim
ha,
orada.
Evet.
Yani kazanmak.
Ütüldüm.
Ha, ütüldüm derler.
Küküldüm ve ya.
Yani şimdi ütmekten maksat kazanmak. Kazanmak da bir iddiayla. Yani ha ben seni geçtim. Şimdi buradaki mantığı iyi anladığımız zaman aslında onun bir tatmin arayışı olduğunu da fark etmiş oluyoruz. Tatmin arayışı neyin tatmin arayışı? Vücudun mu, nefsin mi, kalbin mi, gönlün mü, zihnin mi? Bunun her birisinin kendine göre tatmin arayışları olabilir. Ama biz kalbin merkezinde olduğu bir hayatın aslında esas hayat olduğuna inanıyoruz. Diyoruz ki vücutta bir çiğnem et var. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur. Onun da tatmin vasıtasının ne olduğunu Cenab-ı Hak ayet-i kerimede zikir olarak ifade etmiş. Şimdi zikir, ela bi zikrillahi tetmainnül kulub. Şimdi kalplerin tatmini ancak zikirdedir. Zikir derken bu sadece Allah Allah demek değil. Bak sadece Allah Allah demek değil.
Zaten bilinen 99 tane ismi var yani.
Onlar da var ama esas bütün hücreleri, yani bütün letaifleri, çakra de istersen sen buna, veya bütün vücudumuzu, zihnimizi, gönlümüzü böyle bir noktayı sabitte kitleyecek, ama o noktayı sabitte hiç durmuyor yerinde. Sürekli böyle bir her an bir işte ve oluşta, böyle bir kainatın dönüşü gibi yani. Orada böyle yoğunlaşıp onunla hemhal olacak. Dolayısıyla ben oradayım dediğin andan itibaren böyle bir senfoni orkestrasının hani müthiş ahenkdar, büyüleyici müziğine kapılıp onunla böyle hareket etmek ve dolayısıyla bunu kendine aslında bir tatmin vasıtası haline getirmek meselesi. Bu tabii çok yüce bir ufuk. Yani ideal de bu ufuk. Aslında ama baktığınız zaman araba yarıştıranlarda, bilgisayarda oyun oynayanlarda, pul biriktirenlerde, antika bilmem ne yapanlarda, define harcayanlarda,
YouTuber'larda mesela.
YouTuber'larda. Diyelim bir yerlerden böyle sürekli arsa kapatanlarda, büyük büyük binalar dikenlerde.
Burası benim demek için.
Yani sonuçta şöyle bir, orada bir tatmin arayışı var. O tatmin arayışının aslında Cenab-ı Hakk'ı zikretmek ya da onunla dirilmek, hayata onun, böyle kainata onun hakim olan o irade-i külliyesinde bir cüz'i irade, bir alt sistem olduğunu fark ederek ona tabi olarak yaşamak hakikaten en büyük tatmin kaynağı. Bence bunu belki arıyor arayan. Bunu bulmak ama öyle kolay da bir şey değil. Bulduktan sonra da yapılan her işin meşru dairede makbul ve muteber olduğunu söylemek lazım. Yani orada bir efendim oturuyor, tesbih çekiyor köşesinde sürekli. Allah Allah diyor. İşte bu kainattaki senfoniyle, orkestrayla uyumlu ama köşesinde oturuyor. Hayır, öyle değil. Yani bazen de adam diyar diyar gezer. İşte efendim mazlumlara yetişir, gariplere yetişir, fukaraya yetişir. Veya çok başka işler yapar. Hayvanlara yetişir. Hayvanların efendim hizmetine koşar. Ama bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, ameli salih diyebileceğimiz. Bak çok önemli bir kavramdır ameli salih. Ameli salih Sami'cim aslında zincirleme iyilik hareketi gibi. Aktif iyilikle ortaya çıkan ve dokunduğu insanda da iyilik yapma hissi uyandıran veya onu da bir şekilde harekete geçiren aslında amel demek. Ameli salih bu dünyanın maksudu, bizim de insan olarak onunla buluştuğumuz andan itibaren belki tatmini bulabileceğimiz, hayatı daha güzel hale getirebileceğimiz, insanlara da bu anlamda faydalı olabileceğimiz en önemli vasıta ameli salih. Amenu ve amelus salihat diye geçiyor hep Kur'an-ı Kerim'de. İman ettiler ve ameli salih işlediler. Yani ameli salih bu noktada tatmin vasıtası, tatmin kaynağı. Ne yapıyorsun? Yaptığın işte bir kere vicdanın rahat oluyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı razı etmişsin. En azından onun razı olacağını umduğun bir iş yapmışsın. Diğer taraftan insanlara bir tebessüme vesile olmuşsun. Yardım etmekle böyle bir şey ortaya çıkmış. Ve bu hakikaten dokunduğu insanlarda bir güzellik oluşturmuş. Yani diğer ameli salihlere kaynaklık edebilecek bir aslında başlangıç noktası olmuş. Böyle bir hayata Allah hepimizi muvaffak kılsın.
Amin. Yani bu 200'le giden de pek ameli salihle, yani yine baktığımız zaman hani herkes bir şekilde çevirebilir. Yani getirsek buraya bir tanesini, desek ki sen kardeşim niye 200'le gidiyorsun dese, ya işte ben şöyle şundan dolayı diye kesinlikle bir açıklaması vardır illaki ama.
Yani 200'le gidenin muhtemelen en büyük maksadı adrenalin seviyesini, hani o hep alıştığı değil mi? Böyle ben işte şu adrenalin seviyesinde yaşamaya alışıyorum diye. Halbuki dönüp yaşamamız gereken o kalbimizin kendi ritmi, ahengi içerisindeki o efendim ne diyelim, altın oran, altın denge yani. Evet. O altın dengede sen de mutmainsin. Cenab-ı Hak da senden razı olacağın ameller sana lütfediyor. Bir de insanlar senden memnun, mutlu, mesut. Çünkü senin güzel ameller ortaya çıkarttığını fark ediyorlar, görüyorlar ve gerçekten takdir ediyorlar yani. Bu üçünün bir arada olması lazım. Üçü bir arada yani.
Eyvallah abi. Şeker değil. Üçüncüsü herhalde muhtemelen. Muhterem Sami'nin kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Görüşene kadar hoşça kalın. Muhterem Sami'nin 105.0 tabii İstanbul frekansıyla Erkam Radyo frekanslarından hepinize tekrar merhaba. Muhterem abimiz Mehmet Lütfü Arslan'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar için programımızın ismi İrticalen, formatımız da İrticalen. Konuştuğumuz konularda hasaten, muhabbeten konuştuğumuz konular. Daha çok dünyevi konulardan bahsetmeye çalışsak da muhabbetin sonu, yolun sonu her zaman olduğu gibi ona çıkıyor. Derken abi az önce hızlı gitmekten bahsediyorduk. Şimdi sonra Salih Amel'e geldi konu. Salih Amel deyince aklıma bir şey geldi. 2019 senesinde Sri Lanka'ya gitmiştim. Orada işte Hindular, Müslümanlar ve diğer oradaki yerel dine mensup insanlarla beraber bir hafta geçirdik. Orada tabii sürekli bize bilgiler veriliyor. Şöyle oluyor, burada şunlar var, halk böyle geçiniyor falan filan diye. Enteresan bir şey var orada. Enteresan olan şey de abi şu, orada tebliğ yasakmış. Yani ben gidip de orada misyonerlik veya Müslüman bir dava, yani dava diye söylüyorlar ama onun şey tebliğ yapması yasakmış. Ama şöyle de bir enteresan bir şey daha var ki aslında bu enteresan değil ama hani bize göre enteresan gibi geliyor. İnsanlar patır patır Müslüman oluyorlarmış abi. Şimdi burada bahsettiğiniz şey de hani Salih Amel. Şimdi biz gittik mesela orada kurban zamanı değildi ama işte nafile kurbanlar vardı. Müslüman olmayanlara da verdik orada kurban etlerinden veya işte çocuklara balon verdik, şeker verdik. Birkaç tanesi abilerden dediler ki niye onlara veriyor? Onlar Müslüman değil ki, onlara niye veriyoruz diye dediler. İşte kalplerini biraz daha İslam'a ısındırmak için, şu için, bu için. Sonra biraz daha bakınca zaten bu arkadaşlar çok sıcak bir memleket bu arada. Sri Lanka'nın şeyi de varmış abi bu arada. Hazreti Adem'in dünyaya orada indiği rivayet olunuyormuş. Adem Tepesi diye bir tepesi varmış hatta. Orada da farklı bir kule yapmışlar.
Serendip Adası denen ada orada mı?
Serendip, Sri Lanka ve bir ismi daha vardı. Zaten Ceylan. Sri Lanka zaten kutsal toprak demekmiş yani.
Tamam,
hani.
Güzel.
Ondan sonra şimdi orada onu gerçekten dedim ki hani şimdi herkes var ya böyle işte sakal bırakıyorsun, niye öyle bıraktın? İşte bir şey takıyorsun, saçını kesiyorsun mesela işte. Niye saçını öyle kestin falan filan diyenler var ama orada insanlar kendi aralarında gerçekten çok hoşgörülü. Bir de bizim bir şeyimiz vardı da onu şimdi özel olarak ayrıca söyleyeyim. Söylemek istediğim şey şu, yani gerçekten insan bir şeyi kafaya koydum ya veya niyeti gerçekten tebliğ olduktan sonra hani başka bir şey söylemeye gerek kalmadan hani sen bunu niye yapıyorsun? Çünkü dinim bana bunu emrediyor. Mesela komşuluk yapıyor Müslümanlar. Niye bunu yapıyorsun diye sorduklarında çünkü dinim bunu emrediyor diyorlarmış. Ve şunu da gördüm abi, bu Adana sıcağına belki biraz daha benziyor olabilir Sri Lanka'nın sıcağı. Hani hiç böyle yanı yürük diyen bir Sri Lankalı'ya rastlamadım orada. Herkes gayet böyle tevekkül halinde. Yani ne yapalım, bizim memleketimizin işte iklimi bu kadar. Ve kriket oynuyorlar, koşuyorlar, normal hayatlarına devam ediyorlar. Biz böyle her bulduğumuz yerde bir gölgeliğe girmeye çalıştık falan ama onlar tabii oralı oldukları için, tabii ten renkleri de onlara belki müsait oldukları için. Yani bu biraz daha böyle Sri Lanka tarzı, Sri Lanka modeli. Bir de şunu da söylüyorlar üzerine. Diyorlar ki ne zaman gideceksiniz, ne zaman artık başlayacaksınız da biz de peşinizden geleceğiz. Hani biz sizi bekliyoruz, bütün ümmet olarak Türkleri bekliyoruz. Ne zaman geleceksiniz, ne zaman bizi ihya edeceksiniz diye bekliyorlardı. Aradan hazır 5 yıl geçmişken şimdi söyleyeyim dedim üzerimde çünkü vazife gibi geliyor. Çünkü hani hiçbir şey boşuna değildir diyorlar ya. Hani işte Ghana'da cami isteyen köylüler mi veya işte Suriye'de zaten hal ortada, Lübnan'daki kardeşlerimiz. Yani oradan böyle bir abi çorba yapmış olayım ortaya.
Estağfurullah, bu tabii herkese memleketi güzel. Gittiği yerde insanın misafirlik için ve mahdut bir vakitle gittiği zaman da böyle gözüne cennet gibi gözükür. Eğer güzel bir yerse gerçekten. O noktada ben çok böyle kıyas yapılacak bir ortam olmadığını düşünüyorum. İşte Adana'yla Sri Lanka'nın böyle.
Sıcak olarak yani.
Sıcak olarak olabilir ama sonuçta Adanalılar da tamam kendi memleketleriyle ilgili güzellikleri de yansıtıyorlar. Sadece sıcağı yansıtıyorlar değil. Şimdi bu mevzuda yani insanların bizden bir şey beklediklerine dair o genel tabloyu yurt dışına giden herkes bir şekilde müşahede etmiştir Sami'ciğim. Dünya Bizi Bekliyor diye bir kitap da ben bu noktada kaleme aldım. Aşağı yukarı aynı bahsettiğin tez üzerinde yani. Dünya Bizi Bekliyor derken işte dünyanın dört bir tarafında mazlumlar, garipler, mağdurlar. İşte tekrar ne zaman geleceksiniz, tekrar ne zaman efendim o Osmanlı'nın bir zamanlar dünyaya hakim olmuş olan adalet modelini ya da efendim işte insanlık modelini tekrar ne zaman bize sunacaksınız diye. Bu niye aslında bir tarafından bir ağızda bir tatlı şey bırakmış veya gök kubbede hoş bir sada bırakmış bir ecdadın aslında mirası bu. Çok güzel bir şey. Bir tarafında da mevcutta şu an dünyayı ipler ellerinde tutanların aslında zalimliği ve hiçbir şeyi bu noktada o insaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirmeyip tamamen maddi ele almaları, bir damla kanın bir damla petrolden daha değersiz olduğu bir dünyayı bunlar böyle adım adım adım adım önümüze getirdiler ve şu anda biz zaten bu kısırlığın, bu kuraklığın, bu vahşetin aslında bir tarafından ceremesini çekiyoruz. Yani karanlık var çünkü. Yani dolayısıyla bir mum ya da bir aydınlığın böyle en ufak görüntüsü bile, bazen hatırası bile çok zaman insanlarda böyle bir aslında ümit doğuruyor. Bu açıdan da ecdadımızın bıraktığı miras bizim basit, küçük, sıradan olmamızı engelleyecek bir mirastır. Her tarafta sizi tırnak içinde bir hayalet gibi kovalayacak ve sizi daha büyük, daha güçlü, daha kuvvetli olmaya zorlayacak bir mirastır. Tabii burada belki gidilen yerlerde ya sizi bekliyoruz, ne zaman geleceksiniz diyenlere ya siz de kendi çapınızda bir şeyler yapın, kimse kimseyi beklemesin.
Siz başlayın biz geliyoruz yani, falan gibi.
Evet, o öyle de söylemek lazım. Sonuçta artık fertlerin, bireylerin önde olduğu bir dünyada insanlara kendi kendilerine güçlendirebilecekleri vesileleri, imkanları belki sunmak lazım. Tam da iman böyle bir şeydir işte. Yani imanın böyle bir insanda sadrına girdikten sonra bir inşirah meydana getireceğini, o göğsün genişleyeceğini ve dolayısıyla o insanın bir daha eskisi gibi olmayacağını bize zaten Nas söylüyor. O söylediği anlam içerisinde dünyada hiç kimseden korkmayacak. Yani zamanı, mekanı kendisinde sayacak bir yücelişin adıdır mümin olmak. Böyle bir insana sen müminse, adı müminse, adı Müslümansa hiçbir şey tarif etmene gerek yok. O zaten Cenab-ı Hak'la olan o ubudiyet, kulluk ahdi içerisinde üzerine düşeni zaten yapacaktır. Şimdi birilerinin bu noktada önce olması gerekir mi? Evet. Emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yapmada işte bu da zaten Kur'an-ı Kerim'in bize bir emridir. Bir grubun bu noktada önce olması da hep beklenir. İşte Allah onları sever, onlar Allah'ı severler. Efendim kınayanın kınamasından korkmazlar. Yani demek ki orada bir şey var. Böyle alel usul yapılan, sıradan yapılan işlerin ötesinde farklı bir iş yapmak söz konusu. Ve o farklı iş yapmaktan dolayı da umumun ya da genel temayüllerin seni kınaması söz konusu. Şimdi emri bil maruf ve nehyanil münker böyle bir şey. Böyle bir vazifeye talip olan insanın marjinalleştirilmesi, işte bugün olduğu gibi İslamofobiyayla, işte efendim bir tür hani tukaka ilan edilmesi, düşman ilan edilmesi işten bile değil. Şu an yaşadığımızda bundan başka bir şey değil. Genele bu noktada tabi olup işte selde sürüklenen kütükler gibi akmak da mümkündür. Ama Müslüman olmak, mümin olmak tam da işte selin aksine yüzmek, tam tersi bir de o selde yüzenleri de kurtarmaya gayret etmek ve buna niyet etmektir. İşte bu zaten birazcık işte zor bir şeydir ve insanın gerçekten bu noktada bir adanmışlık ikliminde olmasını gerektirir. Ben imanın böyle bir güce sahip olmakla beraber esas bundan sonraki devam ettirecek olanın işte bu iyilikte ve hayırda yardımlaşmak olduğunu, dolayısıyla salihler ve sadıklarla beraber olmaktan geçtiğini bunun düşünürüm. Yani iman olacak, ameli salih olacak. Bu ameli salihi böyle bir hani kurumsal, iletilebilen, sürdürülebilir yeni tabirle bir formda hani bize takdim edecek bir salihler ve sadıklar cemaati olacak. Bu salihler ve sadıklar cemaati وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ yani zekatı vermekte faildirler. Ayeti kelimesinin geniş muhtevası içerisinde en doğru yere, en doğru yardım ulaştırma noktasında gayret sarf edecekler. Kurumsal işler yapacaklar, organize işler yapacaklar ve bunu yaparken de etkinlik ve verimlilik, en doğruyu en doğru zamanda yapmak gibi ülkülerden vazgeçmeyecekler. Bu açıdan bakıldığında Yani efendim işte alalım paraları götürelim orada yardım yapalım dağıtalım meselesi değil bu. En doğru yere, en doğru zamanda, en doğru vesilelerle gitmek hakikaten mümin firaseti istiyor. Yani ittaku firasetel mümin fe innehu yanzur bi nurillah diyor ya, Allah'ın nuruyla bakar, onun ferasetinden korkun, müminin ferasetinden. Mümin nereye yönelmesi gerekiyor? Hangi yardımı nereye yapması gerekiyor? Bu hizmet içtihadıdır Sami'cim. Yani bugün işte diyorlar ki efendim işte Afrika'ya mı gidelim, Amerika'ya çocuk mu gönderelim? Efendim Orta Asya'ya mı yönelelim, Orta Doğu'ya mı yönelelim? Yani bunu tayin edecek olan mümin firasetidir. Ve orada yöneldiğimiz yön, hayır kapısı bir hizmet içtihadıdır. Niye bunu değil de şunu tercih ediyoruz? Niye efendim bu kadar miktarı şuraya tahsis ediyoruz da o kadar miktarı şuraya tahsis ediyoruz? Bunlar hakikaten öyle basit alınacak kararlar değil. Ve bu bir ya paramız olsun da veririz, hayır ederiz. Hayır, hayır bir uzmanlık işidir. Hayır etmek, özellikle bu tür kaynakların tahsisi. Yani şimdi adam geliyor diyor ki ben diyor nereye derseniz gideceğim diyor mesela. Gönderin beni Sri Lanka'ya diyor. Ailemle gideceğim. Orada hatta aile kuracağım işte. Alperenler gibi böyle.
Aynı ben.
Böyle insanlar da var yani.
Evet.
Gerçekten. Çok mütevazısın bu arada.
Yok, aynı ben derken abi hani şey tırnak içerisinde maymun iştahlılık konusunda. Hani
estağfurullah.
Böyle gitmeyi kolay bir şey olarak görenlerden biri
şöyle
olarak
söyleyeyim. Şöyle bir espri yapıyorlar yani. Sami'cim şimdi. Diyorlar ki ya eskiden sahabe efendilerimiz mesela Resulullah Efendimiz bu mektubu kim götürür dediği zaman yani ya bileti nereden alacağız? Hangi ata bineceğiz? Hangi deveye bineceğiz? Ya da efendim orada gittiğimiz zaman bizi ne karşılar demiyordu yani. Ben ya Resulullah diyordu. Şimdi hadi diyoruz falanca yere gidilecek. Cihada gidiyoruz. Servis nereden kalkıyor diye soruyor. Şimdi böyle bir haleti ruhiye içerisinde gerçekten insanlar o fedakarlığı işte sınırlı ve sorumlu yapıyorlar. Fedakarlığın isminin konmadığı, dolayısıyla sınırsız ve sorumsuz olarak beklendiği ve talep edildiği zamanlarda ortaya konan gayretler gerçekten yani göz kamaştırıcı ve altın tablolar olarak ta kıyamete kadar da devam edecek. Şimdi onlara layık olmak, onların belki sergilediği performans sergileyemesek bile onlarla beraber anılacak işte bir performansa malik olmanın yolu işte bu ameli salih ve organize işlere katılmaktan geçiyor. Yani ameli salihin kurumsallaşmasından geçiyor. Bunu nasıl başarırız? İşte vakıflar, dernekler, bir takım böyle efendim sürdürülebilir çalışmalar, bereketli ve verimli çalışmalar, etkin çalışmalar, hangi kaynağın nereye tahsis edildiğine dair böyle ince ince düşünülmüş, belki yıllar içerisinde elde edilmiş olan know-how diyorsunuz işte. Know-how'la belki işte efendim kaynak tahsisinin doğru yapıldığı yerler bizi inşallah o dünyada tatmin vasıtası olarak kalbimizin mutmain olacağı ameli salih kıvamına, dolayısıyla salihler belki bizi seviyesine eriştirecektir diye
Allah'ın
ümit ediyoruz. Allah'ın
mahşur nafi zulmeti salihin diye namazlardan sonra müezzinler söylüyor. Aslında bu o demek.
Yani bizi sadece haşırda yani mahşer meydanında salihler zümresine dahil eylemesin Cenab-ı Hak. Sadece ondan yetinmeyelim. Bu dünyada da.
Çünkü ama işte orada dahil olmanın yolu buradan geçiyor
tabii,
gibi aslında.
Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Yani ey itminana ermiş nefis diyor. Önce kullarımın arasına gir. Bak cennete girmeden önce. Demek ki cennete kim girecek? Kullar girecek. O, evet. Yani kulları girecek Cenab-ı
Kul
Hak.
Kul değil miyiz zaten aslında?
Kuluz ama kullarla beraber girmek. Yani bir cemaat olarak. Şimdi bir şairin çok güzel bir tespiti vardır. Benim çok hoşuma gider. Cennet hep beraber girilen, beraber yaşanılan, toplu olarak, cemaat olarak yaşanılan bir yerdir. Cehennem yalnız başına yanılan bir yerdir.
Hadi bakalım.
Yani azap tek başınadır. Nimet dediğin şey, nimet Cenab-ı Hakk'ı görmektir bak. Nimet salihler, sadıklarla beraber olmaktır. Nimet efendim dostlarla muhabbettir, sohbettir. Yani hep böyle bir ne var orada? Maiyet var, beraberlik var, cemaat var. Dolayısıyla bu dünyada salih ve sadıklarla beraber olmaya muvaffak olamayanın o şurna yani bizi de orada ma'as salihin demesi çok böyle kolay olmayacak yani.
Teyip gibi aslında sadece ses var görüntü yok der gibi yani. Abi şimdi tabii konular, ben yani araya gireyim dedim, giremedim bir sürü ama not aldım birkaç tane. Şimdi dünya
sabrına hayranım Sami'ciğim.
Estağfurullah yani, ben gerçekten. Şimdi ben aslında hiç konuşasım gelmiyor siz böyle konuştuğunuzdan. Ben sadece dinleyeyim diye geliyorum ama hani adet yerini bulsun bir de
yok,
hani.
Bunlar yok, bu diyalog sonuçta.
Şey eyvallah. Yani. Şimdi abi baktığımız zaman tamam, dünya bizi bekliyor diyoruz, diyorsunuz eyvallah ama şimdi baktığımızda işte Osmanlı ve Osmanlı'dan önceki şeylerde baktığımız zaman hep böyle bir büyükle beraber aslında başlanmış. Yani hem hani çift kanatlı diyorlar ya, hani hem savaş tarafı işte diğer bu devlet tarafı gayet iyi ki şu kadar şeylerini ben gördüm. Bu TRT'nin yaptığı bir 1986 Kuruluş Osmancık, Tarık Buğra'nın romanında uyarlanmış bir film vardı. Orada mesela vergi şeyinin bile nasıl oluştuğunu orada gözüküyor. İşte bir tane adam geliyor yanında birkaç kişiyle, diyor ki işte padişahım diyor veya sultanım artık her neyse, biz diyor buranın vergilerine talibiz diyor. Nedir diyor vergi? İşte diyor şöyle şöyle. Diyor adam gelecek burada malını satacak diyor, bir de bana para mı verecek diyor. Hani önce bunu anlamıyor ama sonra yanından diyorlar ki işte sultanım şöyle böyle, işte bu devletin devamlılığı için, giderleri için falan böyle bir şey alınması lazım diye. İyi, hepsinden bari bir akçe alının diyor. Şimdi bunları tabii tek başlarına karar vermiyorlar. Hep işte bir Şeyh Edebalı var. Ki ne kadar hani Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye bayağı hani beni kır onu kırma diye bayağı meşhur böyle bir şeyi var. İşte Akşemseddin Hazretleri var. Ondan sonra Emin Sultan Hazretleri var mesela. Hani hep böyle şeylerle olmuş mu, yoksa bize aktarılırken hani bunlar tek başına olacak şeyler değil, sadece işte böyle ilahi bir yardımla da beraber olabilecek şeyler gibi mi? Çünkü bu devirde nerede bulacağız Edebalı'yı, nerede bulacağız Akşemseddin'i diyorlar genelde yani. Ya ben şöyle, demiyorum da.
Sami'cim şimdi toplumların tabii niye battığı, niye yükseldiği, çöküş ya da yükselişlerinin arkasında hangi sosyolojik sahiplerin olduğu, hangi manevi sahiplerin, maddi sahiplerin olduğu, bunlar hep tarihin, iktisat tarihinin ya da işte efendim bir takım medeniyetler tarihinin konusudur. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ayet-i kerimede çok net sosyolojik bir tespit olarak, yani bir Rabbimizin bu konudaki belki en kritik ve keskin, net hükmü, bir kavim diyor nefislerindekini değiştirmedikçe Allah onlar hakkındaki hükmünü de değiştirmeyecektir. Bunu böyle bir hani bireyin ya da insanın kendi ahlaki güzelleşmesinin, Rabbine olan vazifesini, insanlığa olan vazifesini, yani bunu bir böyle sadece bugünkü manada, teolojik manada değil, yani bir dünyayı ve ahireti kapsayan bir umumi bir manada herkese karşı vazifesini, böyle bir hakkın yerine getirdikten sonra olup biteni beklemek şeklinde de anlayabiliriz. Burada bu vazifenin bir kere fertten başladığı ve dolayısıyla oradan sirayet ederek halka halka atılan bir taşın yaydığı dalgalar gibi bütün topluma bu anlamda teşmil olacağını söylemek mümkün. Bu birincisi. İkincisi de bu bir sadece tek bir boyutta olmuyor, gerçekleşmiyor bu. Efendim bizde çok iyi ulema var. Ha. Evet. Ya senin çok iyi ulemanın olduğu yerde çok iyi ümeran da vardır. Çok iyi ümeranın olduğu yerde çok iyi aptal da vardır. Yani ehli tasavvuf da vardır. Ehli ilim de vardır. Ehli marifet de vardır. Efendim ehli hıref derlerdi eskiden. Sanat ehli de vardır. Yani böyle çok yönlüdür bu iş. Fizikteki o ne kaplar diyorlar ona? Eşit kaplar teorisi
ben
gibi.
Sayısalcıyım ama abi bayağı oldu sayısalcılığı bırakalı.
Yani bir denge vardır yani, evet. Hayatta.
Yani bir tuşa basalım da hani tekrar eski günlere dönelim gibi bir şey yok,
yok öyle
tabii
bir şey
yani.
Yok. Yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi diyelim bilim teknolojide ilerliyorsanız sporda da aslında bir kalite yükselişini görürsünüz. Yani diplomaside çok iyiyseniz, uluslararası dengelerde artık böyle söz sahibi olacak kadar iyi bir noktaya gelmişseniz, içeride insan kaliteniz de ona göre artıyordur. Yani bu tek taraflı olmuyor hiçbir zaman. Bu insan kalitesinin artmasıyla çok yakından alakalı bir şey. Bu her yere sirayet ediyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu açıdan bakıldığında da demin senin işaret ettiğin, yani böyle bak yani Osmanlı'nın yükseliş dönemlerinde ta sonuna kadar belki hep böyle ehli maneviyat olmuş. Mesela Fatih şeye girerken Osmanlı futuhatının en önemli işte simgelerden bir tanesi İstanbul'un fethi. Girerken oraya Böyle birkaç derviş hemen mahmuzuna yapışmış. Sultanım bizim dualarımızda aldınız burayı, fethettiniz diye böyle bir şey söyleyecek olmuşlar. İşte kılıcını çıkarmış, bunun hakkında unutmayın demiş.
Yani ona göre.
Yani evet.
O toplar moplar, şahi topları.
Tabii yani şimdi orada bunlar hep gözden kaçıyor. Mesela Fatih'in döneminde Fatih kendisi havan topu teknolojisini bulacak kadar o işte mahir bir insan. Urban gibi bir Macar topçuya bu işleri efendim yaptıracak kadar ne diyelim, bu dışa açık bir insan.
Bir de Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta o zaman değil mi? Yani 21 de, yaşında
evet,
yani.
Evet, o, belki o yaş avantajdır. Çünkü diğer türlü bu tür ilerledikçe 30-40-50 yaşlara
ya
gelince.
Ya şimdi yapıp ne yapacağız? Dedelerimiz alamamış, ben mi alacağım falan
evet,
düşüncesi.
Evet, o tür bir öğrenilmiş çaresizlik de olabilirdi yani. Ama bu mesela Yavuz'da da böyledir. Yani Memlükleri alt ettiği zaman kullandığı o teknoloji, top teknolojisi gerçekten Fatih'in belki mirası olarak geliştirilmiş bir teknolojidir. Osmanlı'nın bütün dönemlerde hep böyle baktığımız zaman şeye karşı, işte düşmanına karşı bir teknolojik üstünlüğünün olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu sadece hani iman gücü, maneviyat efendim değil.
Değil yani. Şimdi, savaşmakla da alakalı.
Evet, İmam Maturidi Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi var. Allah'ın diyor yardımının seninle olması diyor. Allah'ın yani seni düşmanlarına karşı alt edecek o vesileleri, imkanları sana ilham etmesi. Sen onları aslında yerine getirerek aslında Allah'ın yardımına mazhar oluyorsun. Hmm. Yani bu çok önemli bir şey. İşte sünnetullah'a aslında uymak demek bu.
Evet.
Yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainata koymuş olduğu en önemli o hani ana teori, ana ne diyelim, hep grand teori arar mesela bilim adamları. Büyük teori, teorilerin teorisi yani. Teorilerin teorisi, grand teori sünnetullah'tır.
Eyvallah.
Ve onda ne bir tebdil olacak ne bir tecdit olacak. Yani o bir değişmeyecek yani. O da nedir? Cenab-ı Hakk'ın taşa verdiği sertliktir mesela. Sana bana verdiği o işte efendim nefis, fıtrat, o arasındaki efendim çatışmadır. Güneşe verdiği, aya verdiği o hareket kanunlarıdır. Yani bunların dışında bir de hani fiziki kanunlar olduğu gibi bir takım sosyolojik kanunlar da var. İnsanın insanla muamelesinde, onu da Cenab-ı Hak yine muhtelif ayetlerde ifade ediyor. İşte en başta da söylediğim nefislerindekini değiştirmedikçe hakkındaki hükmü değiştirmeme meselesi de o sünnetullah'a ait kanunlardan bir tanesi. Dolayısıyla sünnetullah'a tabi olduğumuz andan itibaren bir yüceliş yaşarız. Orada da yine bir ayet bize ilham kaynağı olabilir. Allah diyor bu yeryüzünü varis, salihlere varis kılacağını vaat etti. Yani salih olmak, hakikaten salihsen Allah sana bu yeryüzünü varis kılacak. Ne demek varis olmak? Yani yeryüzündeki bu gidişatın, yani tam da halifelik sırrına mazhar olacak şekilde bu insan efendim idaresinin belki sorumlusu olmak, neyin niye olması ve nasıl yapılması gerektiği noktasında hükmü ya da bileti kesmek yani.
Ama abi nereden nereye? Bugün geçenlerde bir şey gördüm, tweet gördüm. Ya ümmeti Muhammed bu çocuklar kimin diye bir sorunun altında bir video var. Tıkladım neymiş bu falan diye. Soruyorlar Müslüman mısın? Değilim. Türkiye'de soruluyor bu soru. Müslüman mısın diye gençlere soruyorlar. Değilim diyor. Nesin agnostiyim diyor. Nesin ateistim. Nesin şuyum buyum. E şimdi abi nereden nereye, işte Fatih Sultan Mehmet Hazretleri geziyormuş rivayete göre, işte bir tane inlemeler geliyormuş çadırın bir tanesinden, işte yanaşmış ne yapıyorsun demiş, elini ateşe sokup sokup çıkarıyor adamın bir tanesi, ben daha bu dünyada ateşe dayanamıyorum, cehennem ateşine nasıl dayanacağım diye söylemiş asker. Sonra dönmüş yanındaki işte arkadaşlarına veya nedir o yanındakileri dönmüş demiş ki ben işte bu askerlerin sayesinde, bu iman sayesinde aynı zamanda aldım İstanbul'u diye söylemiş. O günlerden bugünlere bu agnostik ne abi, ben bilmiyorum. Ben mi kaçırdım, yeni mi çıktı? Bu update'den kasıtlar bu muydu? Hani dinin güncellenmesi falan filan bu muydu acaba?
Şimdi o Fatih menkıbesindeki hadise de olduğu gibi böyle çok işi abartan ya da böyle bir hani nasıl diyelim, uçuran kaçıran çok olabilir. Ben oralarda da bunları da böyle güzel böyle tebessümle karşılamakla beraber tam da böyle işin özünün bazen bu tür hani olağanüstü menkıbe tarzı şeylerle de bazen gölgelendiğini de düşünüyorum. Asıl olan çalışmaktır.
Evet.
Asıl olan gayrettir, azimdir ve bize verilen o iradeyi sonuna kadar kullanıp meşru dairede Cenab-ı Hakk'ın verdiği vesilelerle hedefe ulaşma çabasıdır, gayretidir. O noktada insan kendisi muhasebesini de yapar. Yerine göre bu tür bir sorgulamaya da girişebilir. Ben onlara karışmam ama bu ayet-i kerimeden mülhem insan için ancak çalıştığı vardır. Yani azim, gayret ve sebat en önemli bizim bu dünyadaki azıklarımızdır. Şimdi bu birinci nokta. İkinci nokta da efendim işte bugün, dün böyleydi, bugün neredeyiz? Dün işte şöyle altın günlerdi, bugün battık çıktık, öldük bittik. Öyle bir şey de yok yani. Hani aç kapıyı ya Rabbi, aç kapıyı ya Rabbi diye böyle bir adam dua ediyormuş. Rabia Türedeviye'de oradan geçerken behey gafil demiş. Ne zaman kapandı ki o kapı demiş yani. Şimdi bazen diyorlar ki efendim eskinin büyükleri yok. Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend Hazretleri, işte Ahmed el-Rifai, İbrahim Düssuki Hazretleri gibi büyükler yok. Yani sen onlara o zaman olsaydı o büyüklere şey olabilecek miydin yani? Küçük olabilecek miydin veya ne diyeyim, mürid olabilecek miydin? Öğrenci olabilecek miydin? Şimdi onlar vardı çünkü onların aldığını alacak, sattığını satacak veya onların verdiğini almaya hazır talip, mürit zaten irade eden, isteyen demek. Müritler vardı ki Allah-u Teala öyle büyük veliler gönderdi. Şimdi bizde de bugün böyle bir talep varsa Allah onları da gönderir ki göndermiş zaten, var. Görmesini bilene, hani körene, görene derler ya. Şimdi oradan baktığımız zaman Sami'cim, Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı hep açık. Rahmet kapısının açıklığının en büyük delili de Evliyaullah Hazaratı'nın, Allah'ın veli kullarının. Çünkü insan ancak insanla aşılanır, insan insanla terbiye olur, insan insanla yücelir. Yani böyle kapıyı şeyden, göklerin kapısı açılıp da böyle bir nida edilmeyecek yani. Bir birisi bazen bu meczup olur, bazen bir hak dostu olur, bazen bir efendim hiç bilmediğin ümmi bir insan olur. Sana öyle bir şey söyler ki sen zannediyorsun ki hak konuşuyor yani. Öyledir bu iş. Dolayısıyla rahmet kapısı her zaman açıktır. Bu ne demek? Talip olana her zaman hakka ulaşma vesilesi, vasıtası ve dolayısıyla yardımcıları, bu noktada yardımcı, vazifeli insanlar, adresler her zaman mevcuttur. Yeter ki insan onun talip olsun ve arama noktası bir cehd, bir gayret sergilesin. Bu taharri ile olacak yani, araştırarak, sorarak olabilecek bir şey. Onu yapan insana Allah adresinde ilham eder, gösterir. Bu da ikinci nokta. Gelelim agnostik meselesine.
Evet, onu kısa alabilirsek abi, süremiz çok azaldı.
Tamam, çok azaldı.
Gerçi bahsetmeye de gerek
yok. Şimdi gelecek gerçekten. Hafta bence konuşalım bunu. Gelecek hafta konuşalım. Şimdi teist var, ateist var, deist var, agnostik var. Bir beşinci bir şey daha çıkmış.
Yani ben bir Allah dememek için neler neler demişler yani, değil mi abi?
Teist aslında tek tanrı inancına sahip olan insan demek. Ateist yani Allah yok diyenler. Agnostik, bu işler bilinemez kardeşim. Sen bilemezsin var mı yok mu anlayışında olanlar. Deistler de ya Tanrı olabilir ama bu yani değil. Bu dünyaya, hayır, bu dünyaya müdahalesi olmamıştır. Yaratmıştır, çekilmiştir köşesine. Dolayısıyla peygamber, kitap, bunlar inanılacak şeyler değildir diyenler, deistler. Bak ama bunların hiçbirisi bence şey değil. Bir kıymet harbiyesi yok. Bunların hepsi bir şekilde toler edilebilir. Hep de olmuştur zaten bütün insanlık tarihi boyunca. Fakat bir şey var ki ona biz apateizm veya apoteizm diyoruz. Bak, apoteizm veya apateizm bu dünyanın şu an tarihinin ve mevcut insanlığın görebileceği en sıkıntılı ideolojidir. Veya ne diyelim, bakış açısıdır.
O ne demek abi, apateizm?
Umursamazcılık. Ben bu işleri takmıyorum kardeşim. Yani siz din diyorsunuz, peygamber diyorsunuz. Ben yaşamama bakıyorum. Nereden çıkıyor? Niye bunlarla uğraşıyorsunuz ki? Diyen insanlar şu anda en büyük kötülüğü sadece kendilerine yapmakta kalmıyorlar. Bütün bu işleri, bu ilahiyat, dini, efendim Allah'ın bu yeryüzündeki muradını da değersizleştirerek aslında bir cinayet işliyorlar. Yani bu çok bence daha vahim bir şeydir. Deizmden, agnostizmden, ateizmden çok daha tehlikelisi apoteizm veya apateizm adı verilen bu umursamazcılık. Yani ne olur canım, olsa ne olur, olmasa ne olur, ben hayatımı yaşamaya bakarım yaklaşımıdır ki bugün büyük çoğunluğu kitlenin işte bu tür pasif ateizm diyebileceğimiz bir tavır içerisindedir. Yokmuş gibi yaşıyordur. Bunu hayatına koymuyordur, katmıyordur. Bununla ilgili en ufak bir risk almak istemiyordur. Böyle bir bakış açısı işte, umursamaz bakış açısı bence en tehlikeli bakış açısı.
Rabbim bizleri muhafaza buyursun abi. Lazım.
Hakikaten öyle yani.
Evet. Muhterem Sami'nin, bu hafta da İrtica İlem programımızın sonuna geldik. Bu haftalık sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere derken, eğer programı kaçırdıysanız, yarısından sonra dahil olduysanız, erkamradyo.com üzerinden de tekrar dinleyebilirsiniz. Önceki bölümlere bakabilirsiniz ve veya Erkam Radyo uygulamasından İrtica İlem programını ve diğer programları dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programa dek hoş kalın.